Ayrım 10, sayfa 45. Sahnedeki kişiler, şahsiyetler. Burada bu vesileyle milli mücadelenin ön planda sivrilen bazı şahsiyetleri, yani başlayan yeni devrede Gazi'nin çevresinde yer alacak veya almayacak olanlar üzerinde kısaca durmalıyız. Çünkü o günlerden sonra bu şahsiyetlerin isimleri gelişen olaylar içinde şu veya bu şekilde çok geçecektir. Zafer günlerinde başvekil Rauf Bey'di, parantez içinde Orbay. Rauf Bey, Gazi Mustafa Kemal'in 1909'dan beri arkadaşıydı. Hele mütarekenin Şişli günlerinde, dipnot tek adam cilt 1 sayfa 319 ila 321, onun en devamlı misafiri oydu. Rauf Bey, Mustafa Kemal'le Amasya'da tekrar buluştu. Erzurum Sivas kongrelerinde ve Sivas'tan sonra Ankara yolculuğunda, Ankara'nın ilk günlerinde onunla beraberdi. Erzurum'dan başlayarak Mustafa Kemal'le temsil heyetinin birinci ve ikinci reisleri olarak çalıştılar. Rauf Bey Ankara'dan müdafaa hukuk mebusu olarak İstanbul Meclisi'ne hareket etti. Fakat İstanbul Meclisi'nde İngilizler tarafından tevkif edilip Malta'ya sürüldü. Oradan kurtulunca gene Ankara'ya geldi. Zafer onu Büyük Millet Meclisi hükümeti başvekili olarak buldu. Fakat mizaç, ruh yapısı, mücadele metot ve alışkanlıkları bakımından Mustafa Kemal'den tamamen ayrı bir insandı. Bir şef, bir lider olmaktan ziyade ihtiyatlı ağırbaşlılığı ile etrafındaki muhafazakar insanlar üstünde saygı uyandıran bir şahsiyetti. Onun bu hali kendisini herhalde er geç Mustafa Kemal'in uzaklarına itecekti. İsmet Paşa'ya karşı ise bazen kıskançlık krizleri göstermek safhasına kadar varan derin ruhi tesirlerin daima etkisi altında kaldı. Mesela hem de Lozan'daki imza haberini Gazi'ye getirdiği sırada hem de kendisi başvekili olduğu halde İsmet Paşa'yı karşılamasının elinde olmadığını, bunu yapamayacağını Gazi'ye ısrarla söylemesi ve Ankara'dan ayrılması bu ruhi kompleksin taşkın bir misali olarak kaydedilebilir. Zaten ondan sonra İsmet Paşa ile şeklen de olsa bir yakınlığın veya işbirliğinin pek misali yoktur. Zafer sırasında Büyük Millet Meclisi Reis Vekilliği makamında bulunan Ali Fuat Paşa'ya gelince, o Gazi'nin 1898'den yani Harp Okulu 1. sınıfından beri en yakın arkadaşıydı. Kanında imparatorluğun yayıldığı çeşitli Avrupa soylarının karışımını taşıyan bir yüksek aile çocuğuydu. Fakat bir halk hareketi olan milli mücadelenin en ilgi çekici şahsiyetlerinden biri olarak belirdi. Öyle sanıyorum ki tarih bir Mustafa Kemal yaratmasaydı ve ufuktan bir önder beklenseydi, bu önder herhalde Ali Fuat Paşa, parantez içinde Cebesoy olabilirdi. Anadolu mücadelesinde Mustafa Kemal için İstanbul'a ilk isyan bayrağını açan odur. Dipnot tek adam cilt 1 sayfa 337-338. Fakat burada incelenmesinin yeri olmayan ve ileride değineceğimiz önemli talihsizlikler ve darbeler, Ali Fuat Paşa'yı daha Garp Cephesi kumandanlığından alındığı andan başlayarak durmadan arka plana doğru itti. Kazım Karabekir Paşa'ya gelince, o da Gazi Mustafa Kemal'in hareket ordusundan biri arkadaşıydı. Bu arkadaşlıkları daima devam etti. Karabekir hatıratında Mustafa Kemal'i mütareke günlerinde ve Şişli'deki evinde ziyaret ederek ona artık İstanbul'da yapılacak bir şey olmadığından ve Anadolu'ya geçerek orada mücadele etmek gerektiğinden bahsettiğini anlatır. Dipnot tek adam cilt 1 sayfa 346. Erzurum günlerinde Mustafa Kemal ordudan ayrılınca Karabekir ona hem Mustafa Kemal'in hem milli mücadelenin kaderine mutlu damgasını vuran bir vefa ve bağlılık eseri gösterdi. Bu olağanüstü vefa ve sadakat jestiyle Gazi'nin mücadelesine hayırlı ve çok önemli katkısı oldu. Zafer günlerinde Kazım Karabekir, Şark, parantez içinde Doğu Cephesi kumandanıydı. Ankara'nın sıkışık anlarında Doğu'daki Ermenistan gailesinin tasfiyesi suretiyle Garp Cephesi'ne doğrudan yardım imkanlarının sağlanması yolundaki gayretleri önemlidir. Bir asker, iyi ve vefalı bir insandı. Fakat siyaset alanında ve bir lider olarak incelendiği zaman tabiat ve mizacı ona ön planda bir gelecek vaat etmiyordu. Gazi Mustafa Kemal'in zafer günlerine ait bir beyanında Karabekir'in o sıralarda Doğu'da ve Erzurum'daki durumu da sarsılmış olarak gösterilmektedir. Kaldı ki adına liderlik denilen ön sezinin, uzak görüşün, kitlelerin karşısında tesir altında kalmak yerine kitlelere tesir ederek onları sürükleyebilmenin ve gidişata yön tayin etmenin vasıflarını nefsinde toplayabilmek zaten Tanrı'nın nadir bir vergisidir. Hulasa zafer günlerinde gelecek, Kazım Karabekir'e de herhalde çok şey vaat etmiyordu. Daha sonra başvekilliğe kadar yükselen ve zafer günlerinde meclisin önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Fethi Bey, parantez içinde Okyar, Gazi'nin Selanik günlerinden biri arkadaşıdır. Fethi Bey bu arkadaşlığın zaman zaman bazı dertlerine de katlanmıştır. Mesela Balkan Harbi'nden sonra Sofya Sefirliği'ne tayin olunduğu zaman Mustafa Kemal'i biraz da sürgün şeklinde İstanbul'dan çekip çıkarmak işi ona düşmüştür. Fethi Bey, gençliğinden beri siyasetle meşgul olmasına, hatta İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkez heyeti azalığına kadar yükselmesine rağmen, aslında mücadeleci olmayan, fazla ihtiras belirtileri vermeyen, biraz da yılgın bir şahsiyetti. Daha çok bir diplomat ve normal devir parlamento adamı gibi görünüyordu. Sakin bir diplomat olabilirdi ama siyaset alanında gelecek ona da olağanüstü başarılar hazırlamıyordu. Zafer günlerinde Genelkurmay Başkanı olan Feyzi Paşa, zaferden sonra Mareşal oldu. Dipnot Feyzi Paşa'nın hareketleri ve özel biyografisi, Tek Adam, Cilt 2, sayfa 232-233 ve 237 ila 241. Gençliğinde kurmay olarak orduya katıldıktan sonra ülkenin en karışık yeri olan Rumeli'de askeri hiyerarşideki hızlı sivrilişi ve bu arada kendisine idari devlet hizmetleri de verilişi onu daha o zaman da ordunun gözde elemanlarından biri halinde göstermektedir. Anadolu'ya iltihakından önce son vazifesi İstanbul Hükümeti Harbiye Nazırlığı'ydı. Bu katılmadan önceki safhalarda milli mücadele ve Mustafa Kemal'le arkadaşları aleyhindeki görüş, emir ve girişimleri bir talihsizlik denecek kadar hatalı olmakla beraber, Anadolu'ya katıldıktan sonra ordunun hazırlanışı yolundaki gayretleri, muharebeler zinciri içinde bazen milli savunma vekili, bazen kurmay başkanı olarak hizmetleri, hatta bir aralık başvekilliğe kadar yükselişi, onu Mustafa Kemal'in sadık bir yardımcısı, Zafer'in belli başlı hazırlayıcılarından biri haline yükseltti. Bu sebeple zafer günlerinde öyle görünüyordu ki artık sadık ve itaatli bir ordu elemanı olarak kalacaktı. Kaldı ki İstanbul'un işgali ve kendisinin de Harbiye Nazırlığı makam odasında düşman askerlerinin hiç de saygılı olmayan muameleleriyle karşılaştıktan sonra Anadolu'ya geçişinden önceki olumsuz aleyhte emir ve davranışları, zaferden sonra onu artık ister istemez herhangi bir muhalefete kaymaktan elbette ki alıkoyacaktı. Çünkü Anadolu'ya geçişten önce, hele Anadolu'daki komutanlara gönderdiği emir ve tebliğlerle bu tahriklerin yarattığı kumandanlar buhranının hatıra ve vesikaları tabii unutulmuş değildi. Refet Paşa, milli mücadelenin hareketli fakat pek eli avuca sığmaz bir şahsiyetiydi. Mücadele içinde Garp Cephesi Güney kısmı, parantez içinde yahut Güney Cephesi, kumandanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dahiliye Vekilliği gibi önemli vazifelerde bulundu. Zeka oyunları ve kulis arkası tertipler isteyen işlerde ayrıca başarılar gösteriyordu. Refet Paşa'nın pusulası kurnazlıktır sözü onun için söylenmiştir. Dipnot Sabahattin Selek. Fakat her kurnaz insanın daima zikzaklar göstermesi mukadder olan hayat kanunu, Refet Paşa'yı da etkisi altında bulundurmuştur. Nitekim kesin sonuç mücadeleleri sırasında, yani büyük taarruzda Refet Paşa pasifti. Çünkü açıktaydı. Belki bazı ruhi kırgınlıklarla verilen aktif hizmetleri kabul etmemişti. Bu sebeple de Samsun'a Mustafa Kemal'le beraber ayak basanlardan biri olduğu halde Mustafa Kemal İzmir'e vardığı zaman Refet Paşa muharip ordu safında ve gazinin yanında değildi. Bu durumu ile ister istemez kendisini arka plana itmiş bulunuyordu. Zaferden sonra talihi ancak Mustafa Kemal'in karar ve değerlendirmelerine bağlı kalacaktı. Yani zafer kazanıldığı zaman Refet Paşa'nın başının üstünde gelecekte nasıl açılacağı belli olmayan bir soru işareti vardı. Fakat sahnelerdeki şahsiyetler arasında gerek zafer öncesinde gerek zafer günü geleceğin bir siyasi şahsiyeti olarak hiç de dikkati çekmeyen insanı İsmet Paşa'ydı. Gazi Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı 1908'den önce Selanik'te tanıdı. O zaman her ikisi de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyeleriydiler. Asıl dostlukları Birinci Dünya Harbi cephelerinde oldu. İsmet Paşa Garp Cephesi kumandanıydı. Atatürk dışında şahsiyetlerden hiçbirine özel bir bağlılığı görünmüyordu. İsmet Paşa'yı düşünenler onu daima Gazi Mustafa Kemal'in yanında ve arkasında bir asker olarak görüyordu. Nisan 1920'de Ankara'ya geldiği zaman henüz albay rütbesindeydi. Fakat Büyük Millet Meclisi hükümeti kurulunca, parantez içinde 2 Mayıs 1920, Albay İsmet Bey kabinede Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili, yani fiilen başkumandan olarak görev aldı. Halbuki orduda Ali Fuat, Karabekir ve diğerleri gibi generaller vardı. Bu generaller şimdi onun emrine giriyorlardı. Bu olay bir taraftan hayreti, bir taraftan da bazı şikayetleri davet etti. Fakat Mustafa Kemal kararını verirken herhalde daha başka ölçülere değer vermiş olacaktı. Albay İsmet Bey hem kurmay başkanı hem daha sonraları aynı zamanda Garp Cephesi kumandanı olarak vazife gördü. İnönü muharebeleri onun adını ön plana çıkaran ilk olaylar oldular. Büyük taarruzda hem Garp hem Güney cephelerinin birleştirilmesinden meydana gelen Garp Cephesi kumandanıydı. Mudanya Mütarekesi'nde başkumandanlığın temsilcisi olarak dikkati üzerinde topladı. Gazi Mustafa Kemal'in onu Bursa'da hem sulh müzakereleri Murahhaslar Heyeti Başkanı hem Hariciye Vekili olarak seçmesiyle de onun askerlik hayatı bitti ve İsmet Paşa pek az zamanda Mustafa Kemal'den sonra gelen ikinci adam olarak Türkiye'nin siyaset sahnesine girdi. Bunların dışında meclisin ya asker, ya aydın, ya yarı aydın politikacıları geliyordu ki, bunların kaderleri yeni kadrolaşmanın ve yeni seçimin gelişmesinde tutunabilecekleri yerlere göre belirecekti. Zamanın bunlar için neler hazırladığı o günlerde henüz belli değildi.